Ayrım 19.
Sayfa 189. Kutuzov, kendisinin seçmediği bir mevziyi tutmak istemediği için, bir halk savaşı isteği henüz o deyin güçle ortaya çıkmadığı için, Miloradoviç milisiyle henüz yakınlaşmadığı için ve daha başka bir sürü neden dolayısıyla bu mevzilerin hiçbirinde durmadılar. Gerçek şu ki, önceki mevziler daha sağlamdı. Borodino mevzisi, savaşın geçtiği yer, sağlam olmak şöyle dursun, Rus İmparatorluğu'nun haritada toplu iğnelerle gösterilebilecek gelişi güzel herhangi bir yerinden hiç ayrımı yoktu. Ruslar Borodino Ovası'nda solda yola koşut mevzilerini yani savaşın geçtiği yeri berkitmek şöyle dursun, 1812 yılının 25 Ağustos'una değin hiçbir zaman savaşın burada olabileceğini de düşünmemişlerdi. İlkin ayın 25'inde burada berkitme olmadıktan başka, 25'inde başlayan berkitmenin 26'sında bitmemiş olması bunu kanıtlar. Sonra da Shevardino tabyasının durumu bunu kanıtlar. Savaşın kabul edildiği mevzinin ilerisinde bu tabyanın hiçbir anlamı yok. Niçin bu tabya bütün diğer noktalardan daha güçlü berkitilmişti? Niçin ayın 24'ünde gecenin geç vaktine değin bu tabya savunularak bütün enerjiler tüketilmiş 6000 kişi yitirilmişti? Düşmanı gözetlemek için bir Kazak devriyesi yeterdi. Üçüncüsü, Barclay de Tolly'nin ve Bagration'un ayın 25'ine değin Shevardino tabyasının mevzinin sol kanadı olduğunu sanmaları ve Kutuzov'un kendisinin savaştan sonra sıcağı sıcağına yazdığı raporunda Shevardino tabyasına mevzinin sol kanadı demesi, savaşın geçtiği mevzinin ileri noktası olmadığını kanıtlar. Çok sonraları Borodino Savaşı üzerine raporlar yazılınca, olası ki yanılmaz olması gereken başkomutanın yanlışını gözlerden kaçırmak, Shevardino tabyasının sözde ileri karakol hizmeti gördüğü, oysa yalnız sol kanadın berkitilmiş bir noktasıydı ve Borodino Savaşı'nı apansız ve hemen hiç berkitilmemiş bir yerde kabul ettiğimiz halde, sözde berkitilmiş ve önceden seçilmiş bir yerde kabul ettiğimiz yolundaki yanlış ve tuhaf ifade uyduruldu. Gerçekte sorun şöyleydi. Mevzi büyük yolu dikeyine değil yatayına kesen Koloça ırmağı boyunca seçilmişti. Öyle ki sol kanat Shevardino'da, sağ kanat Novoye köyünün yakınında, merkez Borodino'da, Koloça ve Vayna ırmaklarının birleştiği yerdedir. Koloça ırmağının koruyuculuğu altında bu mevzi, Smolensk yolundan Moskova'ya doğru ilerleyen düşmanı durdurmayı amaçlayan bir ordu için ve savaşın nasıl geçtiğini unutarak Borodino Ovası'nı gözden geçiren herkes için apaçıktır. Napolyon ayın 24'ünde Valuyevno'ya devinerek tarihlerin yazdığı gibi, Utitsa'dan Borodino'ya doğru olan Rus mevzisini görmedi. Bunu göremezdi çünkü böyle bir şey yoktu. Rus ordusunun ileri karakolunu da görmedi. Rus artçısını izlerken Rus mevzisinin sol yanıyla Shevardino tabyasıyla karşılaştı. Ruslar için beklenmedik bir anda orduyu Koloça'dan geçirdi. Ruslar meydan savaşına girişmeye vakit bulamadan işgal etmeyi tasarladıkları mevziden sol kanatlarını çektiler. Önceden görülmemiş, berkitilmemiş yeni bir mevzi tuttular. Napolyon Koloça'nın sol kıyısına, yolun soluna geçince gelecek savaşı Rusların sağ yanından sol yanına geçirdi. Utitsa, Semyonovskoya ve Borodino arasındaki alana, mevzi için Rusya'nın herhangi bir alanından daha elverişli hiçbir yanı olmayan bu alana kaydırdı ve ayın 26'sında bütün savaş bu alanda geçti. Tasarlanan ve yaşanan savaşın planı kaba biçimiyle şöyleydi. Napolyon 24 Ağustos akşamı Koloça'ya varmasaydı ve hemen saldırma buyruğu vermeyip Tabya'ya ertesi sabah saldırsaydı kuşkusuz Shevardino tabyası mevzimizin sol kanadı olacaktı. Savaş beklediğimiz gibi gerçekleşir ve bu durumda sol kanadımızı Shevardino tabyasını daha iyi savunurduk herhalde. Merkezden ya da sağdan Napolyon'a saldırabilirdik. ve ayın 24'ünde önceden belirlenmiş ve berkitilmiş bir mevzide meydan savaşı olurdu. Ama sol kanadımıza artçılarımızın çekilişinden, yani Girniyevo çarpışmalarından hemen sonra saldırıldığına ve Rus komutanları 24'ü akşamı meydan savaşını kabul etmek istemediklerine ya da buna vakit bulamadıklarına göre, Borodino Savaşı'nın ilk ve en önemli evresi daha ayın 24'ünde yitirilmiş ve ayın 26'sında verilen savaşın yitirilmesine kesinlikle yol açmıştı. Shevardino tabyası elden çıkınca ayın 25'inde sabaha karşı sol kanatta mevzisiz kaldık ve bu kanadı düzenlemek, rastgele bir yerde hemen berkitmek zorunda kaldık. 26 Ağustos'ta Rus birliklerinin zayıf ve bitmemiş bir berkitme ile savunulmaları yetmiyormuş gibi, Rus komutanlarının gerçekleşmiş olan durumu, sol kanatta mevzinin yitirilmesi ve yapılacak savaşın mevzisinin sağdan sola aktarılmasını göz önüne almayarak Novoye'den Utitsa'ya değin uzanan bir alanda mevzilenmeleri ve bundan ötürü savaş sırasında birlikleri sağdan sola kaydırmaları durumun elverişsizliğini daha da artırıyordu. Bundan ötürü savaş boyunca sol kanadımıza saldıran tüm Fransız ordusunu onun yarısı değin bir güçle karşılamak zorunda kalmıştık. Poniatowski'nin Utitsa'ya Uvarov'un Fransızların sağ kanadına karşı giriştikleri saldırılar, savaşın genel gidişinden bağımsız girişimlerdi. Böylece Borodino Savaşı, komutanlarımızın yanlışlarını örtmek isteyen ve dolayısıyla Rus ordusunu da halkını da küçük düşüren tarihçilerin anlattığı gibi gerçekleşmedi. Borodino Savaşı çok iyi belirlenmiş ve berkitilmiş bir yerde ve Fransızlardan daha zayıf Rus güçleriyle verilmedi. Shevardino tabyasının elden çıkmasından sonra Ruslar, Fransızların yarısı değin bir güçle açık ve hemen hiç berkitilmemiş bir mevzide savaş verdiler. Öyle ki bu durumda 10 saat çarpışmak ve savaşı sonuçsuz bırakmak şöyle dursun, orduyu tam bir bozgundan ve kaçıştan 3 saat alıkoymak bile olanaksızdı. 20. Ayın 26'sında sabahleyin Pierre Mozhaisk'ten ayrıldı. Kocaman dağın biraz sağdaki katedrale giden dik ve dolambaçlı yolunda arabadan indi. Yokuş aşağı yaya yürümeye başladı. Katedralde ayin yapılıyor, çanlar çalınıyordu. Pierre'in arkasından önünden şarkıcılarıyla bir süvari alayı iniyordu. Karşıdan bir gün önce savaşta yaralananlarla dolu bir dizi araba yokuş yukarı tırmanarak ona doğru ilerliyordu. Köylü arabacılar atlara bağırarak, onları kamçılayarak bir yandan öbür yana koşuyorlardı. Üçer dörder yaralı askerin yattığı ya da oturduğu arabalar dik yokuşta kaldırım taşı diye şuraya buraya atılmış taşların üstünde zıplıyorlardı. Yaralılar, yaraları bezlerle sarılı, benizleri sararmış, dudakları kısılı, kaşları çatılmış bir durumda, arabaların yanlarına tutunarak zıplıyor, arabalarda birbirlerine çarpıyorlardı. Hemen hepsi saf ve çocukça bir merakla Pierre'in beyaz şapkasına ve yeşil frağına bakıyordu. Pierre'in arabacısı bir yandan gitmeleri için yaralı arabalarına sinirlilikle bağırdı. Süvari alayı şarkılarla dağdan inerek Pierre'in arabasına yaklaştı, yolu kapadı. Pierre dağda oyulmuş yolun kenarına sıkışarak durdu. Dağ yamacı yüzünden güneş yolun derinliklerine giremiyordu, oralar serin ve rutubetliydi. Çan sesleri havada neşeyle yayılıyordu. Yaralılarla dolu bir araba yolun kenarında Pierre'in yanında durdu. Çarık giymiş bir arabacı soluyarak arabasının yanına koştu, çembersiz arka tekerleklerin altına bir taş soktu. Duran atının adımını düzeltmeye koyuldu. Arabanın arkasından yürüyen, kolu sargılı, yaşlı bir yaralı asker sağlam eliyle arabaya tutundu, dönüp Pierre'e baktı. ''Ne dersin hemşeri, burada yatıracaklar mı bizi? Yoksa Moskova'ya değin gidecek miyiz?'' dedi. Pierre o değinde almıştı ki soruyu duymadı. O bazen şimdi yaralı kafilesiyle karşılaşan süvari alayına, bazen yanında durduğu, içinde iki yaralı oturan, bir yaralı da yatan Talika'ya bakıyordu. Talikada oturan askerlerden biri yüzünden yaralıya benziyordu. Başı bezlerle olduğu gibi sarılıydı. Yüzünün bir yanı bir çocuk başı değin şişmişti. Ağzı ve burnu yana kaymıştı. Bu asker katedrale bakarak haç çıkarıyordu. Genç bir çocuk, bir kura eri, ince yüzü büsbütün kansız gibi beyaz olan öbürü, yüzünde dona kalmış saf bir gülümsemeyle Pierre'e bakıyordu. Üçüncüsü yüzü koyun yatıyor, yüzü görünmüyordu. Şarkıcı süvariler talikanın tam önünden geçiyorlardı. Ah, hapı yuttu, kirpi kafalı. Başkalarının ülkesinde yaşayanlar diye hep bir ağızdan bir asker şarkısı, dans şarkısı söylüyorlardı. Onlara yanıt verir gibi ama başka çeşit bir neşeyle tepeden çanların madeni sesi geliyordu. Daha başka çeşit bir neşeyle de güneşin kızgın ışınları karşıki tepenin yamaçlarını yıkıyordu. Ama yamacın eteği, yaralılar talikasının yanı, soluyan atların, Pierre bunların yanındaydı. Olduğu yer rutubetli, loş ve bunaltıcıydı. Yanağı şiş asker öfkeyle şarkıcı süvarilere bakıyordu. Ah züppeler diye azarlayan bir tavırla mırıldandı. Talikanın arkasında duran asker hüzünlü bir gülümsemeyle, ''Bugün yalnız askerler değil köylüler de var. Köylüleri de cepheye sürüyorlar.'' dedi ve Pierre'e döndü. ''Şimdi ayrımsamıyorlar. Bütün halkla birlikte yüklenmek istiyorlar. Bir tek söz var, Moskova. İşin sonunu getirmek istiyorlar.'' Askerin sözlerindeki bütün kapalılığa karşın Pierre, onun bütün söylemek istediğini anlamıştı. Başını onaylar yollu salladı. Yol açıldı, Pierre dağın eteğine geldi ve yoluna devam etti. Pierre iki yanına bakıp tanıdık yüzler arayarak ilerliyor, her yerde onun beyaz şapkasına ve yeşil frağına aynı ölçüde şaşkınlıkla bakan, kendisine yabancı ve çeşitli sınıflardan askerler görüyordu. 5 kilometre gittikten sonra ilk tanıdığına rastladı, onu sevinçle karşıladı. Bu tanıdık bir ordu başhekimiydi, yanında genç bir doktor olduğu halde üstü açık bir binek arabasıyla karşıdan Pierre'e doğru geliyordu. Pierre'i görünce arabacı yerinde oturan kazağa durmasını söyledi. ''Kont, ekselans, burada ne arıyorsunuz?'' diye sordu. ''Şöyle bir görmek istedim.'' ''Evet, evet, görülecek şeyler olacak.'' Pierre indi, durup doktorla konuştu, savaşa katılma kararında olduğunu ona anlattı. Doktor Bezuhoff'a doğrudan doğruya Serenissime başvurmasını sağlık verdi. Genç arkadaşıyla bakışarak, ''Savaş zamanında nerede olacağınızı Tanrı bilir.'' dedi. ''Serenissim sizi nerede olsa tanır ve güler yüzle karşılar. Böyle yapınız dostum.'' Doktor yorgun ve aceleci görünüyordu. ''Siz bilebilirsiniz. Mevzinin nerede olduğunu da sormak istiyordum size.'' dedi Pierre. ''Doktor, mevzi mi?'' dedi. ''Bu benim işimle ilgili değil. Tatarinovo'ya gidiniz. Orada bir şeyler kazıp duruyorlar. Tepeye çıkınız, oradan görülür.'' ''Oradan görünür, öyle mi? Eğer siz...'' Ama doktor onun sözünü kesti, arabasına yöneldi. ''Sizinle gelirdim, inanın.'' İşte doktor boğazını gösterdi. Acilen kol ordu komutanına gidiyorum. Bizde nasıl? Biliyorsunuz ki kont yarın savaş var. 100.000 kişilik bir orduda en aşağı 20.000 yaralı saymak gerek. Oysa bizde 6.000 kişi için bile ne sedye, ne yatak, ne sağlıkçı, ne doktor var. 10.000 talika var ama başka şeyler de gerek. Gel de çık işin içinden. Tuhaf bir düşünce. Neşeli bir şaşkınlıkla şapkasına bakan canlı, sağlıklı, genç ve yaşlı binlerce insanın içinden kesinlikle 20.000'in, belki de onun gördüklerinin, yaralanmaya ve ölüme mahkum olduğu düşüncesi Pierre'i şaşırttı. Belki yarın ölecekler, niçin ölümden başka bir şey düşünüyorlar? Birdenbire gizemli bir çağrışımla Mujaisk tepesinden iniş, yaralılarla dolu talikalar, çan sesleri, güneşin eğri ışınları, süvarilerin şarkıları sanrısında canlandı. Pierre, Tatarinova'ya doğru yoluna devam ederek, ''Süvariler savaşa gidiyor, yaralılarla karşılaşıyorlar. Kendilerini bekleyen sonu bir an düşünmüyorlar. Bunlardan 20.000'i ölüme mahkumdur. Oysa onlar benim şapkama gülüyor. Ne tuhaf şey.'' diye düşünüyordu. Yolun sonundaki Derebeyi Konağı'nın yanında arabalar, furgonlar, bir hizmet eri kalabalığı ve devriyeler duruyordu. Serenissim orada kalıyordu. Ama Pierre geldiği zaman o yoktu. Kurmaydan da hemen kimse yoktu. Herkes ayindeydi. Pierre Gorki'ye doğru yoluna devam etti. Tepeye gelip köyün küçük sokağını geçince yolun sağ yanında otları büyümüş bir sırtta Pierre ilk kez yüksek sesle konuşarak kahkahalarla gülerek çalışan kalpakları haçlı beyaz gömlekli canlı köylü milisleri gördü. İki subay tepede duruyor onlara buyruklar veriyorlardı. Pierre anlaşılan yeni askeri durumları beğenen bu köylüleri görünce gene Mojaisk'teki yaralı askerleri anımsadı. Bütün halkla yüklenmek istiyoruz diyen askerin bu sözle anlatmak istediği şeyi anlamaya başlıyordu. Savaş alanında çalışan bu tuhaf kaba çizmeli, boyunları terlemiş, kimilerinin gömleklerinde yan yaka düğmeleri çözülmüş, alttan yanık köprücük kemikleri görünen bu sakallı köylülerin hali, Pierre de şimdiye değin o anın görkemi ve önemi üzerine bütün gördükleri ve duyduklarından daha güçlü bir etki yaptı. 21. Pierre arabadan indi. Çalışan milislerin yanından doktorun ona söylediğine göre üzerinden savaş alanı görünen tepeye çıktı. Saat sabahın 11'iydi. Güneş Pierre'in arkasında ve biraz solda duruyor. Temiz ve berrak bir havanın arasından önünde amfiteyatr biçiminde açılan sarp arazinin dev görünümünü parlak ışıklarıyla aydınlatıyordu. Tepenin 50 adım ilerisinde ve aşağısındaki beyaz kiliseli köyden, burası Borodino'ydu, geçen Büyük Smolensk yolu bu amfiteyatrı keserek yukarısında ve solda kıvrıla kıvrıla uzanıyordu. Yol köyün sonunda bir köprüden geçiyor, inişlerden ve yokuşlardan kıvrılarak 7 kilometre uzakta görünen Volievna köyüne doğru yükseliyordu. Napolyon şimdi oradaydı. Volievna'nın ötesinde yol ufukta sararmış bir ormanda yitiyordu. Bu kayın ağacı ve kökner ormanında yoldan başlayan sağda Kolots Manastırı'nın uzak haçı ve çan kulesi güneşten parlıyordu. Bütün bu mavi uzaklıklarda, ormanın ve yolun sağında ve solunda yer yer tüten ateşler, bizim ve düşman askerlerinin belirsiz yığınları görünüyordu. Sağda Koloça ve Moskova ırmakları boyunca arazi sarp ve dağlıktı. Boğazların arasında Bezuhovo, Zaharino köyleri uzaktan görünüyordu. Solda arazi düzdü, ekinler biçilmemişti. Tüten yanmış bir köy, Semyonovski görünüyordu. Pierre'in gördükleri o değin belirsizdi ki hiçbir bölümü sanrısında canlandırdığı görüntüye uymuyordu. Sanrıladığı savaş alanını hiçbir yerde bulamıyor, yalnızca dereler, tarlalar, boş alanlar, ormanlar, dumanlar, köyler, tepeler görünüyordu. Bütün dikkatine karşın bu görünümde de mevzi diyebileceği bir şey bulamıyordu. Bizim kıtaları bile düşman kıtalarından ayırt etmek olanaksızdı. Bir bilene sormalı diyerek iri gövdesine, sivil kılığına merakla bakan bir subaya döndü. Şu karşıdaki köyün adını söyler misiniz lütfen dedi. Borodino, öyle değil mi? Dedi subay arkadaşına dönerek. Evet Borodino dedi arkadaşı. Subayın bir söyleşi olanağı doğmasından hoşnut olduğu besbelliydi. ''Şu karşıdakiler bizimkiler mi?'' dedi Pierre. ''Evet, biraz ötedekiler de Fransızlar. Bakın görünüyorlar.'' Pierre, ''Nerede, nerede görünüyorlar?'' dedi. ''Çıplak gözle görülebiliyorlar işte.'' Subay ırmağın ötesinde yükselen dumanı gösteriyordu. Pierre, rastladığı birçok insanda gördüğü sert ve ciddi ifadenin subayın da yüzünde belirdiğini ayrımsadı. ''Ha evet, Fransızlar bunlar.'' Peki şuradakiler diyerek solda bir tepenin yakınında görünen birlikleri işaret etti. Onlar bizimkiler. Ha demek bizimkiler. Peki şuradakiler daha uzaktaki bir tepeyi gösterdi. Boğazdan görünen köyün yakınındaki bu tepenin üzerinde bir ağaç vardı. Köyün yanından da dumanlar yükseliyordu ve kapkara bir şey seçiliyordu. Ah gene o dedi subay. Orası Shevardino tabyasıydı. Dün bizim de bugün onun. Peki bizim mevzimiz nerede? Mevzimiz mi? Dedi subay, hoşnutluk duyduğu apacık belli olarak. Bunu çok iyi açıklayabilirim size. Çünkü bütün siperlerimizi ben yaptım. Bakınız, bizim merkezimiz şurada. Borodino'dadır. Tam karşılarındaki beyaz kiliseli köşkü gösteriyordu. Şurada da Koloça Irmağı'nın geçidi var. Şurada dizi dizi kesilmiş otların durduğu yerde de köprü var. Orası merkezimizdir. Sağ kanadımız şurada. Boğazın derinliklerinde tam sağda bir nokta gösterdi. Moskova Irmağı oradan geçer. Çok güçlü 3 tabya kurduk orada. Sol kanat, subay sustu. Doğrusu bunu anlatmak güç. Dün sol kanadımız orada Shevardino'daydı. İşte şu meşe ağacının olduğu yerde şimdi sol kanadı arkaya aldık. Şimdi bakın şu dumanları ve köşkü Semyonovski görüyor musunuz? Sol kanadımız işte orada ve şurada. Rayevski tepesini gösterdi. Ama orada savaş olacağını sanmam. Onun buraya asker yığması aldatmacadır. Kuşkusuz Moskova'nın sağından bir çevirme hareketi yapacaktır. Ama ne olursa olsun yarın denetimde pek çok asker eksik olacak. Subay anlatırken ona yaklaşan yaşlı bir astsubay sessizce komutanın sözünü bitirmesini bekliyordu. Ama subayın sözlerinden besbelli hoşlanmamış olacak ki burada sözünü kesti. Sert bir tavırla "Gabion almaya gitmek gerek" dedi. Subay bozuldu, yarın birçok kimsenin eksik olacağının düşünülebileceğini ama bunu dile getirmemek gerektiğini anlar gibi olmuştu. Subay çabuk çabuk, peki üçüncü bölüğü gene gönder" dedi. Pierre'e döndü. "Ya siz kimsiniz, doktor musunuz?" Pierre, "Hayır, bir şey değilim" diye yanıt verdi. Gene milislerin arasından yokuş aşağı yürüdü. Arkasından giden subay çalışanların arasından geçerken burnunu tıkayarak "Ah hayvanlar" diye söylendi. "İşte onlar getiriyorlar, geliyorlar. İşte o. Şimdi geliyorlar" diye ansızın sesler duyuldu. Subaylar, erler, milisler yolda ileri doğru koştular. Borodino'dan gelen kilise alayı tepeye tırmanıyordu. Tozlu yolda en önde miğferlerini çıkarmış, tüfek namlularını yere çevirmiş olan piyadeler gidiyordu. Piyadelerin arkasından ilahiler duyuluyordu. Askerler ve milisler açık başlarla Pierre'e yetişip geçerek gelenlere doğru koştular. "Meryem Ana'yı getiriyorlar, koruyucumuzu, Iversk Ana'yı, Smolensk Ana'yı" diye başka biri düzeltti.